Ayrım 30, Kuşkulu Delil, Michael Connelly, sayfa 391. 40. Kısım, 8 Nisan Perşembe saat 13.05. Boş direksiyondaydı. Macpherson da onunla gitmek için ısrar etmişti. Holler ve Gleason tekrar duruşma salonuna gitmek üzere onlardan ayrılmışlardı. Boş cüzdanından bir kart çıkarıp komiser Stephen Wright'ın numarasını okudu. Sonra kartı ve telefonunu Macpherson'a verip o numarayı aramasını söyledi. "Çalıyor," dedi Macpherson. Boş telefonu kulağına dayadığında Wright'ın sesini duydu. "Ben Boş, adamlarının Jessup'ın peşinde olduğunu söyle."
Keşke öyle olsaydı.
Lanet olsun, ne oldu? Neden ÖSB onu izlemiyor?
Sakin ol Boş, onu izliyorduk. Royce'un ofisindeki cesetlerden biri benim adamlarımdan.
Boş böğrüne bir yumruk yemiş gibi oldu. Maktullerden birinin bir polis olabileceği aklına gelmemişti.
Neredesin diye sordu Wright'a. Oraya varmak üzereyim, 3 dakikalık yolum kaldı.
Şu ana kadar ne öğrendin?
Fazla bir şey değil. Duruşma saatlerinde gözetimi hafifletiyorduk. Bunu biliyordum. Mahkemede sadece bir ekip oluyordu. Daha sonra ise bütün ekipler devreye giriyordu. Bugün yemek tatilinde mahkeme binasından Royce'un ofisine kadar onu takip ettiler. Jessup ve Royce'un ekibi içeriye girdikten sonra adamlarım silah sesleri duymuşlar. O anda karar verip içeriye dalmışlar. Birisi hemen devrilmiş, diğeri yaralanmış. Yaralı olanı partnerine kalp masajı yaparken Jessup arka kapıdan kaçmış. Adamım Jessup'ın peşinden gidememiş.
Boş çaresizlik içinde başını iki yana salladı. Her şeyden önce kızını düşünüyordu. 90 dakika daha okulda olacaktı, emniyette sayılırdı. Şimdilik.
Başka kim vurulmuş diye sordu. Bildiğim kadarıyla dedi Wright. Royce soruşturmacısı ve başka bir avukat. Bir kadın. Yemek saati olduğu için şanslıymışlar. Ofiste başka kimse yokmuş.
Boş 4 kişinin öldüğü bir olayda şanslı bir şey göremiyordu. Jessup silahlı olarak dışarıdaydı. Wright anlatmaya devam etti.
Birkaç tane avukat için ağlayacak değilim. Ama ölen adamımın evinde 2 küçük çocuğu var Boş. Bu çok korkunç bir şey.
Boş 1. caddeye döndüğü anda ileride polis araçlarının sirenlerini gördü. Royce'un ofisi bir çıkmaz sokakta Kyoto Grand Oteli'nin hemen arkasında ve mahkeme binasına yürüyüş mesafesindeydi.
Jessup'ın otomobilini telsiz attığında yayımladın mı?
Evet, bütün devriyeler biliyor, birisi mutlaka görecektir.
Ekibinin geri kalanı nerede?
Herkes suç mahalline gidiyor.
Hayır, onları Jessup'ı aramaya gönder. Daha önce gittiği yerlere, parklara, her yere, hatta benim evime bile. Suç mahallinde kimseye faydaları olmaz.
Onlarla orada buluşunca gönderirim.
Vakit kaybediyorsun komiserim.
Önce suç mahalline gelmelerine engel olabilir miyim sanıyorsun?
Boş onun çaresizliğini anlayabiliyordu.
Ben şimdi park ediyorum dedi. Oraya geldiğin zaman görüşürüz.
2 dakika sonra.
Boş telefonu kapadıktan sonra Macpherson Wright'ın ne anlattığını sordu. Boş son durumu ona kısaca özetlerken otomobili bir devriye aracının arkasına park etti. İkisi birlikte sarı şeridin altından geçip yürüdüler. Silahlar patlayalı sadece 25 dakika olduğu için suç mahalline ilk müdahaleyi üniformalı polisler yapmıştı. Ve orada büyük bir karmaşa vardı. Boş etrafa emirler yağdıran bir devriye çavuşu bulup yanına gitti.
Çavuş, ben cinayet masasından Harry Boş. Soruşturmayı kim yürütüyor?
Sen değil misin?
Hayır, ben bununla ilgili bir davada görevliyim ama bu vaka benim değil.
O halde bilmiyorum Boş. Bana cinayet masasının ilgileneceği söylendi.
Pekala, o halde yoldadırlar. İçeride kim var?
Merkez şubeden 2 kişi. Roche ve Stout.
Bunlar bebek bakıcıları diye geçirdiği içinden Boş. Cinayet masası oraya gelince bunlar gideceklerdi. Cep telefonunu çıkarıp komiserini aradı.
Gandalf.
Komiserim, Kyoto yakınındaki 4. kat olayına kim bakıyor?
Boş, neredesin?
Olay yerinde, duruşmadaki adamım Jessup'muş.
Haydi ya, ne olmuş?
Bilmiyorum, kimleri gönderiyorsun ve bu herifler hangi cehennemde?
4 kişi gönderiyorum. Pensler, Kirschbaum, Krikorian ve Russell. Ama bunların hepsi de Birthday yemekteydiler. Ben de geleceğim ama senin orada olman gerekmez Harry.
Biliyorum, fazla kalacak değilim.
Boş telefonu kapatıp Macpherson'ı aradı. Suç mahalli kalabalığı içinde onu kaybetmişti. Çok geçmeden onu gördü. Macpherson, Royce'un ofis binasının bitişiğindeki bir dükkanın önünde kaldırıma oturan bir adamın yanına eğilmişti. Boş adamı tanıyordu. Onu Macpherson'la birlikte Jessup'ı izleme vardiyasına katıldıklarında görmüştü. Partnerini kurtarmaya çalışırken elleri ve gömleği kan içinde kalmıştı. Boş onların yanına gitti. ''Buraya vardıkları zaman otomobiline gitti. Sadece bir dakikalığına. İçine girmesiyle çıkması bir oldu. Sonra da ofise gitti. O anda silah seslerini duyduk. Hemen içeriye daldık. Kapıyı açtığımız anda Manny vuruldu. Ben de bir iki kurşun sıktım ama Manny'ye yardım etmem gerekiyordu.
O halde Jessup tabancayı otomobilinden almış olmalı değil mi?
Öyle olmalı. Mahkeme binasında metal dedektörleri var. Bugün duruşmada yanında değildi.
Ama sen hiç görmedin mi?
Hayır, tabancayı hiç görmedim. Görmüş olsaydık bir şey yapardık.
Boş onların yanından ayrılıp Royce ve ortakları hukuk firmasının kapısına gitti. Tam içeriye girecekken Wright geldi, içeriye birlikte girdiler. Wright kapının hemen yanında yatan adamını görünce "Of tanrım" diye inledi.
"Adı neydi?" diye sordu Boş.
"Manuel Branson, iki çocuğu var. Karısına benim haber vermem gerekecek."
Branson sırt üstü yatmaktaydı. Boynunun sağ tarafında ve sol üst yanağında birer mermi yarası vardı. Çok fazla kan akmıştı. Boyundaki yara şah damarını parçalamış gibi görünüyordu.
Boş komiseri orada bırakıp resepsiyon masasının önünden geçti ve sağ taraftaki bir koridora çıktı. Her iki ucunda kapısı olan cam duvarlı bir toplantı odası vardı. Diğer maktuller buradaydı. Eldivenli ve galoşlu iki dedektif, Roche ve Stout, defterlerine bir şeyler kaydediyorlardı. Boş kapı önünde durdu ama içeriye girmedi. İki dedektif ona baktılar.
"Sen kimsin?" dedi biri.
"Cinayet masasından Boş."
"Bu vakayı sen mi alacaksın?"
"Pek sayılmaz. Bununla ilgili bir davada çalışıyorum. Diğerleri de geliyorlar."
"Yahu buradan iki sokak ötedeler."
"Ofislerinde değillermiş. Hollywood'a yemeğe gitmişler. Ama merak etmeyin, yakında burada olurlar. Nasıl olsa bu insanların bir yere gideceği yok."
Boş cesetlere baktı. Clive Royce uzun toplantı masasının ucundaki koltuğunda öldürülmüştü. Sanki tavana bakıyormuş gibi başı geriye düşmüştü. Alnının tam ortasında kansız bir kurşun deliği vardı. Başının arkasındaki kurşunun çıkış yarasından çıkan kan ceketinin arkasına ve koltuğa akmıştı. Soruşturmacı Karen Revel'in cesedi diğer kapının yanında yerdeydi. Göründüğü kadarıyla vurulmadan önce kaçmaya çalışmıştı. Yüzüstü yattığı için Boş onun neresinden vurulmuş ve kaç kurşun yemiş olduğunu kestiremedi. Royce'un adını hatırlayamadığı güzel yüzlü yardımcısı artık hiç güzel görünmüyordu. Cesedi Royce'un çaprazındaki bir koltuktaydı ve gövdesi masanın üstüne eğilmişti. Başının arkasından giren kurşun sağ gözünün altından çıkmış ve yüzünü parçalamıştı. Çıkış yaraları daima giriş yaralarından daha fazla hasar verirdi.
"Ne düşünüyorsun?" diye sordu merkez dedektiflerinden biri.
"Gördüğüm kadarıyla içeriye girer girmez ateş etmiş. Önce bu ikisini vurmuş, sonra kapıya doğru koşan birini, sonra tekrar koridora çıkmış ve içeri giren ÖSB elemanlarını ateş etmiş."
"Evet, öyle görünüyor.
Ben ofisin diğer kısımlarına bir bakayım."
Boş koridor boyunca yürüyüp kapıları açık odalara baktı. Kapı kenarlarındaki duvarda isim tabelaları vardı. Bunları görünce Royce'un yardımcısının adının Dennis Graydon olduğunu hatırladı. Koridor bir dinlenme odasıyla son buluyordu. İçinde bir mutfak, bir buzdolabı, bir mikrodalga, fırın ve bir masa vardı. Çıkış kapısı bir karış açık kalmıştı. Boş dirseği de iterek kapıyı açtı. Çöp bidonlarının sıralandığı bir ara sokağa çıktı. Sokak iki yöne doğru uzanıyordu ve sağ tarafındaki ücretli bir otopark bulunduğunu gördü. Jessup otomobilini buraya park etmiş, sonra gelip tabancasını buradan almış olmalıydı. Tekrar içeriye dönüp her bir ofis odasını uzun uzun inceledi. Tecrübeleri ona bu aşamada çok dikkatli olmasını, çünkü gri bir alanda bulunduğunu hatırlatıyordu. Burası bir hukuk firmasıydı. Avukatlar ölmüş olsa da müvekkillerinin hala mahremiyet hakları ve avukat müvekkil ayrıcalıkları vardı.
Boş hiçbir şeye dokunmadı. Hiçbir çekmeceyi veya dosyayı açmadı. Sadece yüzeydeki şeyler üstünde göz gezdirip gözle görülebilen şeyleri değerlendirmeye çalıştı. Revel'in ofisine girdiği zaman Macpherson da ona katıldı. ''Ne yapıyorsun?''
''Sadece bakıyorum.''
''Ofislerine girdiğimiz için sorun çıkabilir. Bir savcı olarak buna izin verin.''
''O halde dışarıda bekle. Dediğim gibi sadece bakıyorum. Bu iş yerinin emniyetini sağlıyorum.''
Her neyse ben ön tarafa çıkıyorum. Medya binanın önünü doldurdu. Sirk gibi oldu.
Boş Revel'ın masasının üstüne eğilmişti. Başını kaldırmadı. Aferin onlara.
Macpherson odadan çıkarken Boş telefonun yanındaki bir not defterinde bir şey okudu.
Maggie hemen buraya gel.
Maggie odaya döndü.
Macpherson masanın yanına gelip not defterinin üst sayfasındaki şeyleri okumak için başını eğdi.
Sayfa rastgele alınmış notlar, telefon numaraları ve isimlerle doluydu. Bazıları daire için alınmıştı.
Revel bunları telefonda konuşurken yazmış gibi görünüyordu.
''Ne var?'' diye sordu Macpherson.
Boş deftere elini sürmeden en alt köşedeki bir notu işaret etti. Sadece Checkers 804 yazılıydı ama bu kadarı yeterdi.
''Olamaz!'' dedi Macpherson.
Sarah otele kaydını yaparken kendi adını bile vermemişti.
Revel bunu nasıl ele geçirmiş?
Mahkemeden sonra bizi takip etmiş olmalı. Sonra da oda numarası için birisine rüşvet vermiştir. Bu bilginin Jessup'ta da olduğunu varsaymamız lazım.
Boş cep telefonunu çıkarıp hemen Mickey Haller'ı aradı.
Ben Boş. Sarah hala sizinle mi?
Evet, burada duruşma salonunda yargıcı bekliyoruz.
Bak onu korkutma ama artık otele dönemez.
Tamam, neden?
Çünkü burada bulduğumuz bir şey Jessup'ın o yeri bildiğini gösteriyor. Buna göre hareket edeceğiz.
Benden ne yapmamı istiyorsun?
Mahkeme binasına bir koruma ekibi göndereceğim ikiniz için. Onlar ne yapacaklarını bilirler.
Onu korusunlar, benim ihtiyacım yok.
Sana kalmış ama koruma almanı tavsiye ederim.
Boş telefonu kapatıp Macpherson'a baktı.
Oraya bir koruma ekibi göndermem lazım. Senden arabamı alıp benim kızımı ve seninkini alıp emniyetli bir yere götür beni istiyorum. O zaman beni ararsın. Size de bir koruma ekibi gönderirim.
Benim otomobilim buradan 2 blok ötede. Yürüyüp
çok fazla zaman kaybederiz. Benimkini al ve hemen git. Okula telefon edip senin Maddie'yi alacağını bildiririm.
Tamam.
Ofisin önünde bağıranlar vardı, öfkeli erkek sesleri. Boş bu sesleri Manny Branson'ın arkadaşlarından çıktığını biliyordu. Ölen arkadaşlarını yerde görünce öfkeden deliye dönmüşler, katilin canına okumaya ant içiyorlardı.
''Gidelim'' dedi Boş.
Dışarıya çıktıklarında Boş ön kapıda bekleyen Wright'ı gördü. Gözleri yaşlı iki ÖSB elemanını teselli etmeye çalışıyordu. Boş onun omzuna dokundu.
''Seninle bir dakika görüşmem gerek komiserim.''
Wright adamlarının yanından ayrılıp özel konuşmak için birkaç metre öteye giden Boş'un ardından yürüdü. Ne var ki Boş'un işitilmekten çekinmesine gerek yoktu. Gökte en az 4 tane medya helikopteri vardı ve çıkardıkları gürültü o sokaktaki bütün konuşmaları işitilmez kılıyordu.
''En iyi 2 adamına ihtiyacım var.'' dedi Boş onun kulağına eğilerek.
''Tamam, ne yapacaksın?''
''Maktullerden birinin masasında bir not bulduk. Baş tanığımızın otel adı ve oda numarası. Katilin de bunu bildiğini varsaymak zorundayız. İçerideki katliam onun duruşmayla ilgisi olan herkesi öldürmek istediğini gösteriyor. Ona haksızlık yaptıklarını sandığı kişileri. Bu da epey uzun bir liste olur ama ilk hedefi bizim tanığımız olacaktır.''
''Anladım. Otele uğramamı ister misin?''
Boş başını salladı. ''Evet, bir adamın dışarıda benimle birlikte, biri de içeride olsun, bakalım gelecek mi?''
Wright hayır anlamında başını iki yana salladı. ''4 kişi kullanacağız, 2 dışarıda 2 içeride. Ama sen odada beklemesen daha iyi edersin. Jessup gözetim ekibini aşamaz, en iyisi benimle birlikte ol. Her şeyi görebileceğimiz yüksek bir yer bulup kumanda merkezimizi kuralım.''
Boş başını salladı. ''Tamam, gidelim.''
''Ama bir sorun var.''
''Neymiş o?''
''Seni bu plana dahil ediyorsam hiçbir şeye karışmayacaksın. Onu adamlarım alacaklar.''
Boş bir an onun yüzüne baktı ve sözlerinin altındaki anlamı kestirmeye çalıştı.
''Bazı sorularım var.'' dedi Boş. ''Franklin Canyon ve diğer yerler hakkında. Jessup'la konuşmam lazım.''
Wright Boş'un omzu üstünden hukuk firması ofisinin ön kapısına baktı.
''Dedektif,
En iyi adamlarımdan biri de orada ölmüş yatıyor. Sana hiçbir garanti veremem, anladın mı?
Boş başını salladı. Anladım.
41. kısım. 8 Nisan Perşembe saat 13.50. Mahkeme binasında duruşmanın hiçbir gününde olmadığı kadar büyük bir medya kalabalığı vardı. İlk iki sıra omuz omuza oturan muhabirler ve kameramanlarla dolmuştu. Salonun geri kalanında duruşma personeli ve Clive Royce'a olanları işiten avukatlar oturuyordu.
Sarah Gleason salon görevlisinin masası yanındaki bir sırada oturmuştu. Bu koltuk polis teşkilatı görevlileri için ayrılırdı. Ama salon görevlisi onu muhabirlerden uzak tutabilmek için buraya yerleştirmişti.
Bu arada ben de savcılık masasında yargıcı beklerken kendimi ıssız bir adaya düşmüş biri gibi hissediyordum. Maggie yoktu, Bosch yoktu. Savunma makamı masasında da kimse yoktu, tek başımaydım.
Mickey diye fısıldadı arkamdan biri. Dönüp baktım. Times'tan Kate Salters parmaklığın ardından uzanmıştı.
Şimdi konuşamam, birazdan ne diyeceğimi düşünmem lazım.
Ama bu sabahki tanığı paçavra etmeniz mi böyle bir şeye?
Yargıç beni kurtardı. Brightman salona girip kürsüsüne yürüdü ve yerine oturdu. Salter'ınki ve benim ömrüm boyunca kaçınmak istediğim soru da sorulmamış oldu. Hiç değilse o an için.
Kaliforniya Bölge Savcılığı ile Jason Jessup davası kaldığı yerden devam edecektir. İddia makamı Michael Holler tarafından temsil ediliyor. Fakat jüri burada değil. Avukat ve sanık da yok. Son 90 dakika içinde Bay Royce'ın ofisinde olanlar hakkında medya haberlerinden edindiğim bilgiler var. Televizyonda görüp işittiklerimi ekleyecek bir şeyiniz var mı Bay Holler?
Ayağa kalktım. Sayın Yargıç, şu anda medyaya ne bilgi verildiğini bilmiyorum. Ama Bay Royce'un ve onun duruşmadaki yardımcısı Bayan Graydon'un vurularak öldürülmüş olduğunu doğrulayabilirim. Karen Revel ve silah sesleri üzerine ofise giren polis memuru da öldürüldü. Ateş eden kişinin kimliği Jason Jessup olarak teşhis edildi. Halen yakalanmış değil.
Salondan yükselen mırıltılara bakılırsa yaptığım açıklama zaten tahmin edilmekteydi. Fakat henüz medya tarafından doğrulanmamıştı.
Bu gerçekten de çok üzücü bir haber, dedi Brightman.
Evet sayın yargıç, dedim, çok üzücü.
Ne var ki şu anda duygularımızı bir yana bırakmak ve çok dikkatli davranmak zorundayız. Soru şu, bu davaya nasıl devam edeceğiz? Cevabı bildiğime eminim ama karar vermeden önce iddia makamının söylemek istediği bir şey var mı?
Evet sayın yargıç, mahkemeden daha fazla bilgi edinene kadar duruşmaya ara vermesini ve jüriyi tecrit etmesini rica ediyorum. Ayrıca Bay Jessup'ın duruşma öncesindeki tahliye kararının bozularak tutuklanması için emir çıkarılmasını rica ederim.
Yargıç cevap vermeden önce uzunca bir an düşündü.
Sanığın tahliyesi kararını iptal edip tutuklanması için emir çıkaracağım ama jüriyi tecrit etmeye gerek görmüyorum. Ne yazık ki davanın usul hatasından hükümsüz kalmasından başka seçenek yok Bay Holler.
Yargıcın aklına gelecek ilk şeyin bu olduğunu biliyordum. Mahkeme binasına geldiğim andan beri buna ne karşılık vereceğimi düşünmüştüm.
İddia makamı davanın hükümsüz sonlanmasına itiraz ediyor sayın yargıç. Yasa çok açık. Bay Jessup burada bulunmayarak bu süreçte hazır bulunma hakkından feragat ediyor. Savunma makamının daha önce bildirdiğine göre bugün tanık kürsüsüne çıkması gerekiyordu. Ama ifade vermemeye kararlı olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle...
Bay Holler, sizi bu noktada durdurmak zorundayım. Korkarım bu denklemin bir tarafını görmüyorsunuz ve ne yazık ki iş işten geçti. Pazartesi günü duruşmaya geç gelinmesi yüzünden salon görevlisi Solans'a jüri üyeleriyle birlikte yemeğe gitme görevi verildiğini hatırlarsınız.
Evet.
Los Angeles şehir merkezinde 18 kişilik yer bulmak kolay değildir. Bay Solans grubun bir otobüsle Clifton kafeteryasına gitmesini ayarlamıştı. Bu restoranda bir televizyon var fakat Bay Solans yerel kanalların hiç açılmamasını sağlıyordu. Ne yazık ki bugün televizyonda CNN açıktı ve bu kanal Bay Royce'un ofisinde olanları canlı yayınla geçti. Bay Solans müdahale edene kadar jüri üyelerinin bir kısmı bu canlı yayını görüp olan biteni öğrendi. Tahmin edebileceğiniz gibi şu anda Bay Solans çok mutlu sayılmaz. Ben de öyleyim.
Dönüp salon görevlisinin masasına baktım. Solans mahcup bir ifadeyle yere bakıyordu. Tekrar yargıca döndüm. Yapacak hiçbir şeyim olmadığını anlıyordum.
Jüriyi tecrit altına alma öneriniz çok iyiydi ama artık çok geç. Bu nedenle her şey göz önüne alındığında bu duruşma jürisinin mahkeme dışında gerçekleşen olaylar sonucu ön yargılı olacağını düşünüyorum. Bay Jessup'ın tekrar mahkemeye getirilmesine kadar usul hatasıyla davanın hükümsüz kalmasına karar vereceğim. İtirazım var mı diye bana baktı ama söyleyecek bir şeyim yoktu. Yargıcın yaptığı şeyin haklı ve kaçınılmaz olduğunu ben de biliyordum. Şimdi jüriyi getirebiliriz dedi yargıç. Az sonra jüri üyeleri locadaki yerlerine otururlarken bazılarının gözü savunma makamı masasındaydı. Herkes yerini aldıktan sonra yargıç koltuğunu jüri locasına doğru çevirdi ve sakin bir sesle onlara açıklama yaptı. Sayın jüri üyeleri, şu anda tam olarak bilmediğiniz fakat az sonra öğreneceğiniz nedenlerden dolayı Kaliforniya Başsavcılığı ile Jason Jessup davasının görevsizlik kararıyla sonuçlandığını bildirmek zorundayım. Bunun için çok üzgünüm çünkü hepimiz bu süreç boyunca bir hayli zaman ve çaba harcadık. Yargıç susup şaşkınlık içinde ona bakan yüzleri inceledi. Hiç kimse sonucunu görmeyeceği bir dava için onca zaman harcamak istemez. Bunun için çok üzgünüm ama görevinizi yaptığınız için sizlere teşekkür ederim. Hepiniz güven vericiydiniz ve çoğu zaman duruşmalara zamanında geldiniz. Sorgulamalar sırasında sizleri gözlüyordum. Hepiniz duruşmayı dikkatle izliyordunuz. Şu andan itibaren salondan çıkabilirsiniz. Jüri üyeliği göreviniz bitmiştir. Evlerinize gidebilirsiniz. Jüri üyeleri tek sıra halinde jüri odasına doğru giderlerken çoğu dönüp son kez duruşma salonuna baktı. Hepsi salondan çıktıktan sonra yargıç bana döndü. Bay Howler, söylemeden edemeyeceğim. Bence savcı olarak kendinizi başarıyla kanıtladınız. Dava böyle sonuçlandığı için üzülüyorum ama sizi savcı veya avukat olarak salonumda tekrar görmekten memnun olurum.
Teşekkür ederim Sayın Yargıç, çok naziksiniz. Ekibim çok yardımcı oldu.
O halde bütün ekibinizi de kutlarım. Yargıç bunu söyledikten sonra ayağa kalkıp salondan çıktı. Uzun bir süre oturduğum yerde kaldım. Salonun boşalmasını beklerken Brightman'ın son anda söylediklerini düşünüyordum.
Mahkemede bu kadar başarılı olmuşken Clive Royce'un ofisinde gerçekleşen o korkunç olayla dava nasıl ve neden böyle sonuçlanmıştı?
Bay Holler...
Seslenenin bir muhabir olduğunu sanarak döndüm ama karşımda iki üniformalı polis memuru vardı. Bizi dedektif boş gönderdi. Sizi ve Bayan Gleason'ı koruma altına almamız gerekiyor.
Sadece Bayan Gleason'ı alacaksınız. Şurada oturuyor.
Sarah salon görevlisi Solans'ın yanında oturuyordu. Sarah, bu memurlar seni koruma altına alacaklar. Jason Jessup yakalanıp tutuklanana kadar.
Bitirmem gerekmedi. Sarah yerinden kalkıp yanımıza geldi. ''Yani artık duruşma yok mu?'' diye sordu.
''Doğru, yargıç görevsizlik kararı verdi. Bu da Jessup yakalanınca her şeye baştan başlamamız gerekecek anlamına geliyor. Yeni bir jüriyle.''
Sarah anlamış gibi başını öne salladı ama aklının karıştığı belliydi. Onun bu ifadesini büyük bir saflıkla adalet sistemine inanan birçok insanın yüzünde görmüştüm. Salondan çıkarlarken ''Ne oldu şimdi?'' diye kendi kendilerine sorarlardı. Sarah Gleason da onlardan farklı değildi.
Şimdi bu memurlarla gitmen gerekiyor Sarah. Yeni bir gelişme olunca seninle temasa geçeceğiz.
Sarah başını sallamakla yetinip kapıya doğru yürüdü. Bir süre salonda tek başıma bekledikten sonra ben de koridora doğru yürüdüm. Birkaç jüri üyesi muhabirle konuşuyordu. Durup onları izleyebilirdim. Ama o anda dava hakkında herhangi birinin söyleyeceği hiçbir şey ilgimi çekmiyordu. Artık ilgi duymuyordum. Kate Salters beni görünce hemen o kalabalıktan ayrılıp yanıma geldi. ''Mickey, şimdi konuşabilir miyiz?''
''İçimden hiç konuşmak gelmiyor. Beni yarın arasana.''
''Ama haber bugünle ilgili Mick.''
''Umurumda değil.'' Onu itip asansöre doğru yöneldim.
''Nereye gidiyorsun?''
Cevap vermedim. Asansörlere varınca kendimi beklemekte olan bir kabinin açık kapısından içeriye attım. Köşeye gidince panelin yanında duran bir kadın gördüm. O da bana Salters'a aynı soruyu sordu.
''Nereye gidiyorsunuz?''
''Eve dedim.'' Kadın Z düğmesine bastı ve asansör aşağıya inmeye başladı.
30. Ayrımın sonu. Sayfa 405.